Ayrı bir 25. Dönüş Yolu. Erik Maria Remarque. Sayfa 255. 7. Bölüm. 1. Kısım. Yıllar mı geçti yoksa sadece bir hafta mıydı? Geçmiş bir sis uzaklaşan bir fırtına gibi ufukta kaldı. Uzun zaman hastaydım ve annemin tasalı yüzü ateşin her düşüşünde hemen başucumdaydı. Sonra büyük bir yorgunluk çöktü üzerime ve her sertliği alıp götürdü. Gözü açık bir uykuda bütün düşüncelerin dağılması, kanın usul usul şarkısına ve güneşin sıcaklığına bitkinlikle kendini bırakıştı bu. Yaz sonunun parlaklığında çayırlar ışıl ışıl, çayırlarda uzanmak ne hoş. Suratımı aşan başakların eğilip bükülüşü dünyaya bedel, rüzgarın uyumuyla tatlı tatlı bir sallanışları var. Sadece otların boy attığı yerlerde rüzgarın hafif bir vızıltısı duyuluyor. Uzaklardan gelen bir orak sesini hatırlatıyor. Ama kuzu kulaklarının bulunduğu yerlerde rüzgar derinden geliyor. Duyabilmek için hiç kıpırdamadan uzun zaman kulak kabartmak gerekiyor. Ama sonra bu sessizliğe bir canlılık geliyor. Kırmızı benekli kanatları olan küçücük sinekler çiçek saplarında sallanıyor. Yaban arıları minicik uçaklar gibi yoncaların üzerinde vınlıyor. Bir hanım böceği tek başına ve inatla bir çoban otunun tepesine tırmanıyor. Dirseğime tırmanan bir karınca ceket kolumun boşluğundan kayboluyor. Kendisinden epeyce kocaman bir kuru otu da peşi sıra sürüklüyor. Derimde hafif bir uyarma duyuyorum ama içimde bir ürperti bırakan bu hoş hayat parçacığını kolum boyunca karıncanın mı yoksa küçük ot parçasının mı sürüklediğini bilemiyorum. Sonra rüzgarın yanında sevişmenin bütün okşamalarının pek kaba kalacağını hissediyorum. Havaların ince beyaz ve yaldızlı yelkendilerini andıran kelebekler rüzgarla yüzüyormuşçasına sallana sallana yaklaşıyorlar. Çiçeklere konup kalkıyorlar ve birden gözlerimi açınca göğsümün üstünde sessizce oturan iki kelebek görüyorum. Bir tanesi kırmızı benekli sarı bir yaprağa benziyor. Öteki koyu kahverengi kadife zeminde yayvan menekşe bakışlı. Yaz süsleri. Çok hafif ve ağır soluk aldığım halde soluğum kanatlarını harekete geçiriyor, yine de yanımdan ayrılmıyorlar. Otların arkasında aydınlık bir gökyüzü var. Bir yusufçuk papuçlarımın üzerinde vızlıya vızlıya uçuyor. Beyaz şeytan örümcekleri, parıl parıl örümcek ağları uçuşuyor havada. Çiçeklerin saplarında ve yapraklarda sallanıyorlar, rüzgarla bana doğru itiliyorlar, yüzümü ve gözlerimi örtüyorlar, bedenimi kaplıyorlar. Bedenim henüz benim olan beden çayırlara doğru açılıyor, bedenimin sınırları dağılıyor ama çizgileri ışıkta eriyor ve kenarlara doğru belli belirsiz bir hal alıyor. Papuçlarımın derisinin üzerinde otların soluğu dolaşıyor. Giysimin yünden aralıklarından içeriye toprağın soluğu giriyor ve hareketli bir gökyüzü rüzgar gibi esiyor saçlarımda. Kan derimin altından tıp tıp atıyor ve bedendeki yabancılara karşı direniyor. Sinir uçları davranıp sarsılıyorlar. Kelebeklerin ayaklarını göğsümde duymaya başladım. Karıncaların yürüyüşü damarlarımda yansılar bırakıyor, sonra dalgalar artıyor, son direnme çözülüyor ve ben atsız bir tepe, çayırlık ve toprak oluveriyorum. Toprağın sessiz ve hızlı ırmakları durmamacasına dönüyorlar, kanım da onlarla birlikte yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya dönüyor. Onlar da taşınıyor ve her şeye katlanıyor. Kanım toprağın sıcak karanlığında akarken çakmak taşlarının ve kristallerinkini andıran sesler çıkarıyor. Köklerin dibinden sızan ince su yataklarında toplanarak bir kaynak arayan damlaların düşerken çıkardığı gizemli sese de benziyor bu. Onlarla birlikte toprağı yarıp yüzeye çıkıyor, yine dere ve ırmaklara varıyor. Kıyıların göz alıcılığına, denizlerin uçsuz bucaksızlığına ve güneşin yine bulutlara çektiği ıslak ıslak, gümüşü buğuya kavuşuyor. Kanım dönüyor dönüyor ve gittikçe daha fazla bir şeylerimi alıp toprağa, toprağın altındaki ırmaklara veriyor. Bedenim ağır ağır ve acısız sızısız kayboluyor. Gitti bile. Bir kılıf ve özden başka bir şey kalmadı bedenimden. Yeraltı kaynaklarının sızıntılarına karışıverdi. Esen rüzgar, hışırdayan ağaç yaprakları, sessiz ezgiler veren gökyüzü, otların konuşmaları oluverdi. Çayır yakınıma geliyor, çayırda çiçekler boy atıyor ve ben etrafında yusufçuklarla kelebeklerin uçuştuğu gelinciklerin ve sarı sarı çiçeklerin altında gittikçe daha çok dibe çöküyor ve unutuluyorum. Kımıldanmaların yavaşı, ürpertinin en yumuşağı, tükenişten önceki son titreme bu mu yoksa? Gelinciklerin ve otların sallantısı olmasın, ağaç köklerinin arasındaki pıtırtılar mı acaba? Ama kımıldanmanın gücü artıyor, düzgünleşiyor, soluğu ve nabzı duyuluyor, dalgalar dalgaları kovalıyor ve geri çekiliyorlar. Irmaklardan, ağaçlardan ve ağaç kümelerinden dönüyorlar yine. Dönme yeniden başlıyor ama alıp götürmüyor, beriye getiriyor ve kalıyor. Bir ürperiş, duyuş ve hissediş oluyor. Kılıf boş değil artık, yeryüzü oynak, tüy gibi hafif ve uçarcasına doluyor bedenime yine. Gözlerimi açıyorum. Neredeyim? Uyudun mu? Bilinmezliği bir türlü çözülmeyen bağlılık hala sürüyor. Çevreye kulak veriyorum ve yerimden kımıldamaya cesaret edemiyorum. Ama o bağlılık kalıyor, mutluluk ve keyiflilik gittikçe artıyor. Çayırda uzanmaktayım. Kelebekler uçup uzaklaştılar. Kuzu kulakları rüzgarla sallanıyor. Hanım böceği amacına ulaştı. Örümcek ağları giysilerimde sallanıyor. Ellerimi hareket ettiriyorum. Ne mutluluk. Dizimi kaldırıyorum, oturuyorum. Yüzüm ıslak. Ağladığımı, kendimi kaybetmiş bir halde ve pek çok şeyler geçip gitmiş gibi ağladığımı ancak bundan sonra fark ediyorum. Bir süre daha iyice dinleniyorum. Sonra ayağa kalkıyor ve mezarlığın yolunu tutuyorum. Şimdiye kadar oraya hiç gitmiş değilim. Ludwig'in ölümünden beri oraya ilk defa yalnız başıma gidiyorum. İhtiyar bir kadın gelip Ludwig'in mezarını gösteriyor. Kayın ağacı fidanlarından bir çitin arkasındaki mezarın üstüne menekşeler dikilmiş. Toprak henüz gevşek ve kümbeltili. Solmuş bir iki çelenk de var. Kurdelelerin yaldızlı yazıları iyice silinmiş şimdiden, okunmuyorlar. Buraya gelmekten biraz korkmuştum ama buranın sessizliğinde ürkülecek hiçbir şey yok. Mezarın üzerinde rüzgar esiyor, haçların ardındaki Eylül gökyüzü altın sarısı, iki yanı çınarlı yolun ağaç tepelerinde bir kara tavuk ötüyor. Ah Ludwig, ah! Bugün ilk olaraktır ki barışa ve memlekete benzer bir şeyler duydum içimde. Ama sen yoksun artık. Henüz buna inanamıyorum. Böyle bir şeyi zayıf düşmekten ve yorgunluktan sanıyorum. Ama belki de günün birinde bu hal bir kendini bırakış olacak. Belki de sadece beklememiz ve susmamız gerekecek ve o bize kendiliğinden gelecek. Bizden ayrılmamış olan tek şey belki de odur. Bedenimizi ve topraktır gerçekte bu şey. Belki de onlara kulak vermek ve peşleri sıra gitmekten başka yapacağımız yoktur. Ah Ludwig'ciğim, bizlerse arandık ve arandık, yolumuzu şaşırıp yuvarlandık. Kendimize ülkeler ararken kendi üzerimizden yere kapaklandık. Aradığımızı bulamadık ve sen göçtün. Şimdi otların üzerinde dolaşan bir rüzgar soluğu, akşam loşluğunda bir kara tavuk sesi bize dokunup da memlekette olduğumuzu hissettirebilirsin. Ufuktaki bir bulut, yaz ortasında bir ağaç, bir sürü istekten daha etkili olabilir mi? Bilemiyorum Ludwig, henüz inanamıyorum buna. Çünkü her umudu kaybetmiştim ben. Ama kendini bırakışın ne olduğunu ve nasıl bir güç taşıdığını da henüz bilmiyoruz. Ama Ludwig, eğer bir çıkar yol varsa bunun sensiz ne değeri olabilir? Ağaçların arkasından akşam yavaşça yükseliyor. Tedirginliği ve yası yine getiriyor. Gözlerimi ayırmadan mezara bakıyorum. Çakıllarda adımlar duyuluyor. Başımı kaldırıp bakıyorum. George Rahe beni tasalı tasalı süzüyor ve eve gitmeye zorluyor. George, epeydir görünürlerde yoktun diyorum. Neredeydin? Belirsiz bir hareket yapıyor. Bir sürü iş denedim. Asker değil misin artık? Sert sert hayır diyor. Karalar giymiş iki kadın çınarlı yolda ilerliyor. Ellerinde küçük ve yeşil boyalı bahçe kovaları var. Epeyce eskiye benzeyen bir mezarın önünde durup sulamaya başlıyorlar. Sarı şebboyların ve muhabbet çiçeklerinin hoş kokuları geliyor. Rahe başını kaldırıp bakıyor. Ernst, orada bir arkadaşlık kalıntısı var sanmıştım diyor. Ama bu da yabanlaşmış bir dayanışma duygusuydu sadece. Savaşın hayalde bir karikatürüydü. Birkaç düzine silahı gizlemekle vatanı kurtarabileceklerini sanan kimseler de, ne yapacaklarını bilemeyen ekmeksiz subaylar her türlü tedirginliğe hazırlardı. Orta halli insanların hayatına dönmekten pek korkan eski piyade erleri de savaşın en berbat artıklarıydı. Bu arada birkaç ülkücü, bir sürü de meraklı ve serüven düşkünü delikanlı vardı. Bütün bunlar birbirine karşı öfkeli, kışkırtılmış, umutsuz ve kuşkucuydular. Evet, sonra da... Bir zaman susup bakışlarını yere dikiyor, yandan yüzünü süzüyorum. Sinirli çevresinden kopmuş bir yüz bu, gözler derin bir gölgeye gömülü. Sonra sana neden anlatmayayım bütün bunları Ernst diye devam ediyor. Uzun zaman hepsine katlandım. Günün birinde bir çarpışma yaptık, komünistlere karşıydı. Ama sonradan ölüleri gördüm, hepsi de işçilerdi. Bazılarında eski asker giysileri ve çizmeleri vardı hala. Bir zamanların cephe arkadaşlarıydılar. İşte o zaman içimde bir şeyler koptu. Bir defasında uçağımla yarım bölük İngiliz'i biçmiştim de vız gelmişti. Savaş savaştı ama Almanya içimdeki bu ölü arkadaşlar, eski arkadaşlarının kurşunuyla yere serilmiş olanlar. Paydos bu işe Ernst. Weil ile Hale'i düşünüyor ve başımla onu doğruluyorum. Tepemizde bir ispinoz kuşu ötmeye başlıyor. Güneşe tatlı bir akşam hali, bir altın sarılığı geliyor. Rahe bir cigara çiğniyor dişlerinin arasında. Evet, bir zaman sonra da içimizden iki kişi eksiliverdi. Derken sözüm ona bir silah deposunu ihbar etmek gibi planları ortaya çıkmıştı. Arkadaşlar hiç sorgusuz ikisini de geceleyin ormanda dipçikle öldürmüşlerdi. Buna gizli mahkeme diyorlardı. Ölenlerden birini cephede az subaylığından tanıyordum. Pırlanta gibi oğlandı. İşte o zaman her şeyi fırlatıp attım. Beni süzüyor. İşte sonuç Ernst. Ve bir zamanlar cepheye giderken ne istekliydik, nasıl da fırtına gibiydik. Cigarasını atıyor. Lanet olsun, bütün bunlar nerede kaldı? Bir süre sonra yavaşça, işte bunu öğrenmek istiyorum Ernst diyor. O halden bu durumun nasıl meydana gelebildiğini bilmek istiyorum. Şimdi ne yapıyorsun George diye soruyorum. Bir yandan yürüyor, bir yandan da elindeki bastonla deve dikenlerinin tüylü tepelerini vurup düşürüyor. Ernst her işi denedim. Bir sürü meslek, politika, ülküler ama bu düzene uyamıyorum. Her yerde vurgunculuk, kuşku, umursamazlık ve sonsuz bir bencillik. Yürümekten biraz yorgun düştüğümden Klosterberg'in yamacında bir sıraya oturuyoruz. Kentin kuleleri yeşil yeşil ışıldıyor. Damlardan dumanlar, bacalardan gümüş buğular yükseliyor. George aşağıları gösteriyor ve örümcekler gibi pusu kuruyorlar diyor. Bürolarında, dükkanlarında, işlerinde biri ötekinin kanını emmeye hazır. Daha neler var başlarının üstlerinde. Aileler, dernekler, resmi makamlar, yasalar, devlet. Bir örümcek ağı ötekinin üstünde. Gerçi bütün bunlara yaşamak deyip gurur duyanlar ve bu koşullar altında 40 yıl sürünenler vardır. Ama cephede zaman bir hayat ölçüsü değildir. Şu halde ne diye 40 yıl orada kalayım? Yıllarca her şeyi bir tek şey uğrunda kullandım ve hayatımı tehlikeye attım. Şimdi kalkıp ufak tefek çıkarlar ve birkaç fenik için kumar oynayamam. Son yıllarda sen siperlerde değildin George diyorum. Havacılarda işler başka türlü olmalıydı. Bizler aylarca tek bir düşman görmedik ve toplara yemlik ettik sadece. Bizim siperlerde tehlikeye koyacak bir şeyimiz yoktu. Orada sadece beklenilirdi, bir isabet alınıncaya kadar. Ben savaştan söz etmiyorum Ernst. Ben gençlikten ve arkadaşlıktan söz etmek istiyorum. Evet, onlar geçti. George düşünceli, limonluk da yaşamıştık diyor. Bugün ise yaşlandık. Ama açıklığa kavuşmak iyidir. Hiçbir şeye üzülmüyorum. Sadece hesap kesiyorum. Bütün yollar bana kapandı. Kala kala bitkiler gibi yaşamak kaldı. Ben de bunu istemiyorum. Özgür kalmak istiyorum. Ah George diye haykırıyorum. Senin söylediklerin işin sonuna geldiğinin belirtisi. Ama yine de bizler için bir başlangıç bulunmalı. Bunu bugün sezdim. Ludwig bunu biliyordu ama o da fazla hastaydı. Kolunu omzuma koyuyor. Evet, evet, sadece yararlı olacağım ben de Ernst. Ona yaslanıyorum. Sen bunu söyleyince çirkin ve yağlı bir ses veriyor. Ama yine de altında bir arkadaşlık bulunmalı. Şimdilik bizlerin henüz bilmediği bir arkadaşlık. Az önce çayırda uzanırken hissettiklerimi ona biraz olsun anlatmayı çok istiyorum. Ama uygun sözleri bir türlü bulamıyorum. Hiç konuşmadan yan yana oturuyoruz. Bir süre sonra, George diyorum, peki ama ne yapmak istiyorsun şimdi? Düşünceli düşünceli gülümsüyor. Ben mi Ernst? Ben sadece bir yanlışlık yüzünden vurulup ölmedim. Bu durum beni bir parça gülünçleştiriyor. Elini itip onu uzun uzun süzüyorum, beni yatıştırıyor. Önce biraz olsun bir yolculuğa çıkıp buralardan uzaklaşacağım. Bastonuyla oynuyor ve uzun süre önüne bakıyor. Bir tarihte Giseke'nin ne söylediğini hatırlıyor musun? O hastanede söylediğini. Fleury'e gitmek istiyordu. Geriye dönmek istiyordu. Hatırladın değil mi? Böylece iyileşeceğini sanıyordu. Başımla doğruluyorum. O hala orada. Karl geçenlerde yanındaymış. Hafiften bir rüzgar başlıyor. Kente bir zamanlar çadır kurup kızılderilicilik oynadığımız o uzun kavaklı yola bakıyoruz. George her zaman bizim başımız olurdu ve ben onu öyle severdim ki. Sevgi nedir bilmeyen küçük oğlan çocuklarının sevgisiyle severdim onu. Gözlerimiz karşılaşıyor. George usulca, "Koca Shatterhand," diyor ve gülümsüyor. Ben de onun kadar usul, "Winnetou," diye yanıtını veriyorum. İkinci kısım. Duruşma günü yaklaştıkça Albert'i daha sık düşünüyorum. Günün birinde balçıktan bir duvar yükseliveriyor önümde. Bir mazgal, uzaktan nişan almaya özgü ekli bir tüfeği iyiden iyiye görüyorum. Bunun ardında da soğukkanlılıkla pusuya yatmış gergin bir yüz, taburumuzun hiç boşa atmayan en iyi nişancısı Bruna Mückenhaupt'ın yüzü. Yerimden sıçrıyorum, ne yaptığını ve nasıl başardığını görmeliyim. Bir sürü dairesi olan yüksek bir yapı, merdivenleri rutubet içinde bir cumartesi akşamı. Her tarafta gerdeller, tahta fırçaları duruyor ve eteklerini toplamış kadınlar dolaşıyor. Kapıya göre pek gürültücü tiz bir çıngırak sesi, birisi çekine çekine açıyor, Bruno'yu soruyorum, kadın beni içeriye alıyor. Mückenhaupt kollarını sıvamış yerde oturuyor ve 5 yaşında kadar gösteren kızıyla oynuyor. Açık kumral kızın saçlarında kocaman mavi bir kurdela bağlı. Babası gümüş yaldızlı kağıttan bir ırmağı halıya kızın önüne sermiş ve kağıttan gemicikleri de üstüne sıralamış. Bunlardan bazılarına vatkadan yapılmış minderler konulmuş. Plastik bebek, yolcuların oturduğu minderli gemiler bunlar. Bruna orta boy piposunu keyifle tüttürüyor. Porselen bir tabakta diz çöküp nişan alan bir asker resmiyle gözünü ve elini vatan uğrunda işlet yazısı var. Bruno, bak Ernst diyor ve kızın arkasına bir şaplak yapıştırıp onu kendi başına oyuna bırakıyor. Oturma odasına geçiyoruz. Divan ve sandalyeler uzun tüylü kadifeden, arkalıklarına da koruma için pileli kılıflar geçirili. Yer öyle cilalı ki kayıyorum. Her şey yerli yerinde ve pek temiz, istiridye kabukları, kadehler ve bunların arasında orta yerdeki bir vitrinin kırmızı kadifesinin üstünde Bruno'nun nişanları duruyor. Eskilerden konuşuyoruz. İsabet listan hala duruyor mu diye soruyorum. Bruno sitemle, bırak ya diyor, onun yeri onur mevkii. Ve gidip komodinden aldığı defterin yapraklarını keyfini çıkara çıkara karıştırıyor. Elbette ki yazlar benim en iyi zamanlarımdı. Çünkü akşamları da epeyce bir süre görülebilirdi. Hele dur, 18 Temmuz, tam kafadan isabet. 19'unda 3, 20'sinde 1, 21'inde 2, 22'sinde 1, 23'ünde yok. Çünkü domuzlar işi fark edip önlem almışlardı. Ama şuraya bak, ayın 26'sına. O sıra yeniler gelmişti ve Bruno'nun kokusunu henüz almamışlardı. Hepsi de kafaya olmak üzere tam 9 isabet. Ha, nasıl? Yüzü parlayarak bakıyor bana. Hepsi 2 saatte. Öyle tuhaftır ki bilmem çene altlarından vurduğumdan belki hepsi de göğüslerine kadar siperden sarkıp kalmışlardı. Ve bir de şuraya bak. 29 Temmuz akşamı 12 gece tam kafadan isabet. Ernst, şaka değil bu iş. Bak, tanıklarım da var, doğrudur diye yazılı. İmza başçavuş yardımcısı Şliye. Akşamın saat 10'u zifiri karanlık sayılır. Başarım nasıl? Hey be, ne zamanlarmış. Söyle bakalım Bruno diye soruyorum. Başarın elbette eşsizdi. Ama şimdi bazen zavallılara biraz acıdığın olmuyor mu? Şaşkınlıkla ne diyor. Söylediklerimi tekrarlıyorum ve o tarihte içindeydik işlerin diye ekliyorum. Ama şimdi her şey değişti. Sandalyesini kenara itiyor. Ulan sen Bolşevik mi oldun yoksa? Görevimizi yerine getiriyorduk. Emir, neler de söylüyorsun? Ve hakaret görmüş bir şekilde topladığı nişan alma defterini komodinin çekmecesine koyuyor. Güzel bir pro verip onu yatıştırıyorum. Barışmış bir şekilde prosundan birkaç soluk çekiyor ve her cumartesi yapılan Avcılar Birliği toplantılarını anlatıyor. Geçenlerde bir balomuz oldu ama balo derim sana. Sonra da gülle atma gecemiz vardı. Bir defa gelsen de. Ernst, lokalin öyle bir yapısı var ki böyle pro pek az içmişimdir. Hem de başka yerlerden 10 fenik daha ucuza. Bir hesapla her akşam dünyanın parası var. Orada insan daha enerjik ve daha rahat oluyor. Bak, altın kaplama bir zinciri gösteriyor. Avcılar kralı oldum, büyük olay değil mi? Çocuk yanımıza geliyor, gemilerden biri ikiye bölünmüş. Bruna büyük bir özenle gemiyi düzeltip kızın saçlarını okşuyor. Mavi kurdele hışır hışır ediyor. Bruno beni bir büfenin önüne götürüyor. Büfe akla gelen ve gelmeyen her şeyle tıklım tıklım dolu. Bütün bunları yıllık panayırdaki nişancıda kazanmış. 3 atış birkaç fenikmiş. Belirli bir isabet sayısı elde eden kimsenin dilediği armağanı seçmesine izin varmış. Bruno bütün gün nişancıdan ayrılmamış. Bir yığın oyuncak ayı, kristal yemişlikler, kupa, bira testisi, kahve cezvesi, cigara tablası, top ve hatta 2 de örgü sepet kazanmış nişancılığı sayesinde. Keyifli keyifli şimdi beni hiçbir yere yaklaştırmıyorlar diye gülüyor. Yoksa hepsinin iflahını kesecektim. İşte böyle, öğrenmenin zararı olmaz. Karanlık caddelerden geçiyorum. Evlerin kapısından ışıklar ve bulaşık suları dökülüyor. Bruno yine kızıyla oynuyordur şu sıra. Sonra karısı akşam yemeğini getirecektir. Daha sonra birasını içmeye gider. Pazarları ailece kır gezmesi. Rahatını seven bir erkek, iyi bir aile babası, saygıdeğer bir yurttaş. Bütün bunlar doğru. Fakat ya Albert, ya bizler...
25. ayrımın sonu, sayfa 266.